Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 10. Ayrım. Exclusive Suite'in senaryosunu yeni tamamlayan Ernest Lehman, iş adamları ve sosyetiklerin konuşma tarzını biliyordu. Wilder'la taslağı tekrar elden geçirmeye ikna oldu. Ama daha sonra The King and I, Sweet Smell of Success, kendi hikayesinden uyarlama, North by Northwest, West Side Story ve The Sound of Music için muhteşem senaryolar yazan Lehman, Wilder kadar inatçı biriydi ve ikisi açıkça birbirine düşman olmasa da ilişkileri hep gergindi. Yine de Ekim başında nihayet çekimlerine başlanan filmin senaryosuna itişe kakışa devam ettiler. Wilder ve Lehman, Sabrina'nın senaryosu üzerinde çalışırken Paramount çekimin sonbaharda başlamasını onayladı. Bu sırada Audrey, Gigi'nin turnesini San Francisco'da kapalı gişe oynadığı performanslarla tamamlamıştı. Edith Head, yeni filmi için tasarladığı kıyafetlerin çizimleriyle oraya geldi. Ünlü tasarımcıya bakılırsa Hepburn artık bir yıldız olduğunun farkındaydı ve giyecekleri konusunda daha fazla söz sahibi olmak istiyordu. Audrey'nin kibar ama sözünü sakınmayan tavrı despot Edith Head'in alışık olduğu bir şey değildi. Genç yıldız kendisine ve karakterine hangi kıyafetlerin yakışacağını iyi biliyordu. Bazen yeteneğine güvenmese de moda konusunda kendinden emindi. Gardırobunun son halini yakında Paris'e yapacağı gezi belirleyecek, orada son modayı yakından inceleme fırsatı bulacaktı. Billy Wilder ve Paramount yöneticisi Don Hartman, Audrey'nin Sabrina için Paris'ten alışveriş yapmasına karşı çıkmadı ama bu alışverişi özel hayatı için yapıyormuş gibi görünecek. Böylece stüdyoda jenerikte hiçbir yabancı modacının ismini kullanmak, vergi ya da gümrük ödemek zorunda kalmayacaktı. Ayrıca Avrupa'dan aldıklarının kendi kıyafetleriyle birlikte valize yerleştirip Amerika'ya getirmesi tembihlenmişti. Tabii Paramount daha sonra Audrey'ye bunların parasını ödeyecekti. Neyse ki Audrey, Edith'i San Francisco'da alışveriş turlarını çıkararak ünlü tasarımcının kalbini kazanmayı bildi. 20 Haziran'da o sırada 27 yaşındaki kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme kutlamaları son hızla devam ederken Audrey de Roman Holiday'in İngiltere galası için Londra'ya gitti. Orada Güney Audley sokağında çalışan annesiyle birlikte kaldı. Baroness, Audrey, William Wyler, Gregory Peck ve Paramount yetkilileri için yoğun bir karşılama programı hazırlamıştı. Fotoğrafçı, tasarımcı ve anı yazarı Cecil Beaton, 23 Temmuz akşamı bu davetlerden birine katıldı. Peck yanında Amerikalı aktör, yönetmen ve yazar Mel Ferrer getirmişti. Ferrer, Beaton'a Audrey'nin şimdiye dek gelmiş geçmiş en önemli aktristlerden biri olduğunu söyledi. Beaton, onu daha orijinal sözcüklerle tarif ediyordu. Tam bir barones kızıydı, farklı bir güzelliği vardı. Büyük bir ağız, düz yüz hatları, kısa bir saç modeli, bol makyajlı gözler, ojesiz uzun tırnaklar, kıvrak ve cazip bir vücut, uzun bir boyun. İlk başrolüyle kazandığı başarı bu zarif kadının başını döndürmemişti. Kendisine yöneltilen iltifatları biraz abartılı buluyor gibiydi. Şişirilmiş bir gururu yoktu. Daha çok minnettar görünüyordu. Onunla ilgili her şey sadeydi. Elbisesini giymesine yardım edecek ya da salonu doldurmaya başlayan konukları karşılayacak bir hizmetçisi yoktu. Hemen cazibesine kapıldım. İnsanda kırılgan ve hüzünlü bir sempati uyandırıyordu. Beaton çok geçmeden Audrey'nin hem hayranı hem arkadaşı oldu ancak Audrey ile Mel Ferrer arasında kimya farklı bir bakımdan tutmuştu. Ferrer, onun Roman Holiday'deki performansını övdü. Audrey bu iltifatı karşılıksız bırakmayarak Ferrer'ın Lily'deki oyunculuğuna hayran kaldığını söyledi. Bu kibar sözler, 24 yaşındaki genç aktrisle ondan neredeyse 20 yaş büyük ve evli aktör arasındaki şiddetli cinsel çekimi pek az yansıtıyordu. 1.90 boyundaki ince yapılı ve centilmen tavırlı Melchior Gaston Ferrer, Ağustos 1917'de New Jersey'li zengin ve kültürlü bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Küba kökenli babası New York'ta saygı gören bir doktor, annesi ise sosyetenin tanınmış simalarındandı. Yıllar sonra kız kardeşlerinden biri Newsweek dergisinde editör olarak çalıştı. Diğer kız kardeşi hayat kurtaran kalp kateterizasyonu tekniğini geliştiren ünlü bir kalp uzmanı oldu. Ağabeyi Jose de doktordu. Mel, 2 yıl Princeton Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yazları yarı profesyonel yapımlarda rol alıyor, küçük bir New England gazetesinin editörlüğünü yapıyordu. 1940 yılında baba-oğul ilişkisini anlatan Tito's Hats adlı çocuk kitabı yayımlanmıştı. 1953'te Mel 3. karısıyla evliydi. 20 yaşındayken 1937'de Francis Pilchard adında bir heykeltıraşla dünya evine girmişti. Pilchard aynı zamanda gözü yükseklerde bir oyuncuydu. Ondan 2 çocuğu oldu. İkili boşandıktan sonra Ferrer, bu kez ona 2 çocuk daha veren Barbara Tripp ile evlendi. Ardından 1942'de Pilchard ile tekrar evlendi ve aynı yıl Temmuz'da Audrey ile tanıştıklarında evlilikleri sürüyordu. Mel, Eylül 1938'de Aralık 1940 arasında 3 Broadway oyununda önemsiz roller oynadı. Babasının gözetimi ve hayran olunacak irade gücü sayesinde çocuk felcini yendi. Texas ve Arkansas'ta DJ'lik yaptıktan sonra içinde büyük bir tiyatro hırsıyla New York'a geri döndü. Aslına bakılırsa inanılmaz bir yeteneği yoktu ama kibar, ifade gücü yüksek ve stil sahibi biriydi. Bu özellikleri Columbia Pictures'tan Harry Coon'u etkiledi. Coon, Ferrer'ın 1945'te düşük bütçeli berbat bir filmi yönetmesine izin verdi. Ardından New York'a dönen Mel, Broadway sahnesinde Strange Fruit ve Cyrano de Bergerac adlı oyunları yönetti ve ikisi çok başarılı oldu. David O. Selznick, Cyrano'nun galasından önce Mel'i Hollywood'a geri götürdü. Ferrer orada birkaç önemsiz filmde yönetmenlik yapıp rol aldı. O sırada Selznick'le kontratı bulunan birkaç oyuncuyla Gregory Peck, Joseph Cotten, Dorothy McGuire ve Jennifer Jones tanışıp arkadaşı oldu. Selznick'le birlikte San Diego'da La Jolla Tiyatrosu, La Jolla Tiyatrosu 1983'te Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampüsünde yeniden hayat buldu ve giderek gelişip bugün pek çok ödül kazanan bir tiyatro kumpanyası oldu. Adında bir tiyatro kumpanyası kurup şaşırtıcı derecede sıkıcı oyunlar oynadılar. Akıllılık edip bu ortaklığı sona erdirdiklerinde Mel profesyonel ilişkilerinden faydalanarak kapağı MGM'e attı ve stüdyonun popüler filmi Lily'de rol aldı. 1953 yazında hiçbir zaman tam parlamayan yıldızı sönmeye yüz tutmuştu. Son filmi Sadia, hem aşıkları hem filmi mahvedebilecek romantik güçlere sahip tuhaf bir Arap kızı hakkındaydı. Tanıştıkları hafta Mel bir erkek arkadaşın küstahlığıyla Audrey'e bir başka Fransız oyunuyla sahneye dönmesi gerektiğini söyledi. Ama oyunun yazarı Colette'den daha mistik, eserse Gigi'den daha edebi olmalıydı. Böyle bir oyun bulunursa Audrey ona başrollerde eşlik eder miydi? Audrey romantik ilişkilerine zemin hazırladı ve kabul edeceğini söyledi. Böylece Mel ikisi için parlak bir geleceğin hayalini kurmaya başladı. Lant ve Fontaine, Oliver ve Leh gibi olacaklardı. Hemen eve karısı Frances Pilchard'a gitti ve onunla öylesine samimi bir dürüstlükle konuştu ki kadın ondan boşanmaya itiraz edemedi. Mel'in Audrey'nin üzerine gitmesini izlemek çok enteresandı diyor Ferrer'ı 1936'dan beri tanıyan saygın gazeteci Reddy Harris. Tanışmalarından sonra onu bir daha hiç bırakmadı, ayrılmaz bir ikili oldular. Ne var ki hala Mel'in arzuladığı kadar inanılmaz bir ikili değillerdi. Mel Londra'ya dönüp Knights of the Round Table'da canlandırdığı Kral Arthur rolünün seslendirmesini tamamlamak zorundaydı. Bu sırada Audrey ile annesi Güneybatı Fransa'da İspanya sınırına yakın Saint-Jean-de-Luz'da kısa bir deniz tatiline çıkmıştı. Sonra da Paris'e gidip Sabrina rolü için kostüm arayışına girdiler. Ve burada yaptığı tasarımcı seçimi hem filmlerdeki hem de özel hayatındaki Audrey Hepburn tarzını sonsuza dek pekiştirdi. Audrey, Temmuz sonunda Hubert de Gubenchi'nin Alfred de Vinci sokağındaki Park Manco'nun karşısındaki atölyesine gitti. Gubenchi, film yıldızlarını andıran uzun boylu bir aristokrattı. Balenciaga ve Schiaparelli moda evlerinden aldığı ilhamla harıl harıl ilk koleksiyonu üzerinde çalışıyordu. Enerjik, kibar ve fazlasıyla organize biri olan Gubenchi, tam bir asilzade olmasına rağmen gösteriş budalası ya da yapmacık biri değildi. Gubenchi'nin asistanı Bayan Hepburn'un geldiğini bildirdi. Gubenchi yıllar sonra Audrey'i çok narin bir hayvan gibiydi diye tanımladı. Gözleri muhteşemdi, o kadar inceydi ki ve makyaj yapmamıştı. Audrey'nin üzerinde kısa bir tişörtte sade bir pantolon, ayağında babet vardı. Kafasına kurdelesinde Venezia yazan ve gondolcularınkine benzeyen hasır bir şapka takmıştı. Tasarımcı Audrey'nin tuhaf çekiciliğinden etkilense de filmi için gardırop hazırlayacak vakti yoktu. Ama onu yeni koleksiyonuna bakmaya davet etti. Belki daha önce tasarladığı bir şeyi beğenirdi. Audrey raflardan birinde gri yün bir takım buldu. Sabrina'nın Paris'ten Long Island'a ilk döndüğünde üzerinde böyle bir kıyafet olmasını hayal etmişti. Sonra beyaz traplez bir elbise gördü. Kumaşa siyah ipekten çiçek desenleri işlenmişti ve takılıp çıkarılabilir bir kuyruğu vardı. David Larrabee'nin kül kedisinin prensese dönüştüğünü ilk fark edeceği parti sahnesi için biçilmiş kaftandı. Audrey bir de siyah, kayık yakalı ve kolsuz bir kokteyl elbisesi seçti. Omuzlarında küçük fiyonklar vardı. O yaz günü Audrey Hepburn, Givenchy atölyesinden bu kıyafetlerle ayrıldı ve ikisi hayat boyu yakın dost olarak kaldı. Sabrina'dan sonra kostümlerini Givenchy'nin hazırladığı Audrey filmleri şunlardır. Funny Face, Love in the Afternoon, Breakfast at the Tiffany's, Charade, Paris, When It Sizzles ve How to Steal a Million. Ünlü modacı 1954'te onun için yaptırdığı prova mankenini bir daha değiştirmek zorunda kalmadı. 40 yıl içinde karşılıklı saygı ve sevgileri bir tasarımcıyla mankeni, bir modacıyla müşterisi arasındaki ilişkiyi aştı. İkisi de doğaldı ve hayata karşı ender rastlanan naif bir tavra sahipti. Bahçeyle uğraşmayı, iyi yemek ve şarabı ille pahalı olması da gerekmiyordu, seviyorlardı. Belirli bir tarzları vardı. Onun kadar sevdiğim az insan vardır, diyor Audrey, Hubert için. Hubert, hayatımda tanıdığım en dürüst insandır. Güvenç ise Audrey'nin daima ne istediğini çok iyi bildiğini söylüyor. Dakik ve profesyonel biriydi. Asla geç kalmaz, huysuzluk yapmazdı. Diğer şöhretler gibi şımarık yıldız havalarına bürünmezdi. Güçlü ve bağımsız imajını şekillendirmeyi iyi biliyordu. Bu elbette giyim tarzını da etkiliyordu. Kendisi için yaratılan kıyafetlere daima kendinden bir şeyler eklerdi. Bütününü zirveye taşıyan küçücük, kişisel bir detay. Film ve moda sektörü cadı kazanından farksızdı. Herkes birbirini kıskanır, insanlar oyun ve illüzyonu gerçekle karıştırır. Givenchy ve Hepburn, Audrey Hepburn için tasarlanan kıyafetlerle kişiye saygı kavramını yeniden yarattı. Doğal zarafetleri başkalarını da birbirlerini taklit etmek yerine kendi tarzlarını aramaya davet etti. Audrey, 27 Ağustos'ta Roman Holiday'in Amerika premieri için New York'taydı. Filmin ön gösterimleri İngiltere'de büyük bir coşku yaratmış, Audrey resmen bir şöhret olmuştu. Dikkat çekici bir genç oyuncu. Paramount'un yeni yıldızı ustalıkla kesilen bir elmas gibi parlıyor. Audrey Hepburn, sihirli oyunculuğu sayesinde basit bir eğlenceyi kaliteli bir komediye dönüştürmüş. Bayan Hepburn, hatırı sayılır bir oyuncu. Fakat Audrey kendini böyle görmüyordu. Daha şimdiden basının coşkusuna karşı sağlıklı bir şüphe geliştirmişti. Dengemi korumak zorundaydım, diyor Audrey o günler için. Hem bunların hepsinin bir başkasının başına geldiğiyle ilgili hissimi korumalı, hem de kendi değerimi bilmeliydim. Görüyorsunuz ya, daima kafamın üzerindeki bir şeye erişmeye çalıştım. Eğer kalıcı olabildiysem, bütün fırsatların üstüne gittiğim ve çok çalıştığım içindir. Hiçbir şey çok kolay olmadı. Sahne müzikallerinde bale eğitimi almış ama gergin ve kazık gibi bir kızdım. Ne yapacağımı anlamak için gözüm hep başkalarındaydı. Tiyatroda, yani Gigi'de hiçbir oyunculuk deneyimim olmadan oynadım. Oyun Amerika'da çok başarılı oldu ve benimle ilgili güzel şeyler söylediler ama tüm o 16 ay boyunca hep bir şeyler öğrendim. Sonra Roman Holiday'de başka bir şeye erişmeye çalışıyordum. Kameralı, ışıklı, gürültülü ve telaşlı stüdyo ortamında gerçek bir performans sergilemeliydim. Eleştirmenlerin çılgın coşkusunu o günlerde şöyle yorumladı Audrey. Bu hayatımın en zor dönemi, artık bir reklam şöhretinden fazlasıyım. Yazarlar tarafından yeniden yaratıldım ama şimdilik yalnızca bir gölgeyim. Halk onay vermeden gerçek bir varlığa dönüşemem. Basın her zamanki gibi Audrey'nin evlilik planlarını öğrenmek istiyordu. Şimdi olmaz, evlilik tam zamanlı bir meslek. Oyunculuktan daha fazla yetenek gerektiriyor. İkisini birlikte ve gerektiği gibi yürütemem. New York'ta yanından bir an olsun ayrılmayan ama halen üçüncü evliliğini sürdüren Mel Ferrer'la ilgili bir soruya soğukkanlılıkla cevap verdi ve asla bayan Mel Ferrer olmayacağını söyledi. Gerçekten evlenmek istediğimde evleneceğim, diye ekledi. Buna rağmen Mel'in çekiciliğine karşı koyamıyordu. Mel, bir İtalyan filmi için çalışmaya başlamadan önce tüm boş zamanlarını birlikte geçirdiler. Sonunda annesi Audrey'e James Hansen'ın en azından bir karısı olmadığını hatırlatmak zorunda kaldı. Sabrina'nın çekimine Eylül'de başlanacaktı ama bazı gecikmeler oldu. Senaryo, Wilder'la Lehman'ı uğraştırmaya devam ediyordu. En büyük sorunlardan biri, oyunun Manhattan ve Long Island'da bir sürü değişik mekanda geçmesiydi. Ayrıca bir de Tyler'ın zekice ve kinayeli diyalogları meselesi vardı. Konuşmalar zamanın New York üst sınıf tiyatro izleyicisine uygundu, diyor Wilder, ama kitleleri eğlendirebilecek seksi espri anlayışına sahip değillerdi. Sorunlar gün geçtikçe artıyordu. Gary Grant, Sabrina ile tanışana dek aşka vakit bulamamış zorlu iş adamı Linus Larambee rolünü oynamayı kabul etmişti. Larambee'nin çapkın erkek kardeşini daha önce Wilder'ın Sunset Boulevard ve Stalag 17 adlı filmlerinde rol alan William Holden canlandıracaktı. Fakat 50'sine yaklaşan Grant, çekimler başlamadan hemen önce o ara böyle önemli bir sorumluluk yüklenmek istemediğini söyleyerek rolden vazgeçti. Ancak asıl sorun 24 yaşındaki Audrey'nin karşısında oynamak istememesiydi. Wilder onu bir türlü aksine ikna edemedi. Ertesi yıl Alfred Hitchcock böyle bir sıkıntı yaşamadı ve Grant, Audrey ile aynı yaştaki Grace Kelly ile To Catch a Thief'te başrolleri paylaştı. Bunun üstüne yönetmen talihsiz bir karar verdi. Rolü 54 yaşındaki ama 60'ında görünen Humphrey Bogart'a teklif etti. Üstelik Bogart daha önce hiç romantik komedide oynamamıştı. Paramount tereddüt ettiğinde Bogart'ın temsilcileri bunun önemli olmadığını söyledi. Bogart bir profesyoneldi, ayrıca kendisinden 25 yaş küçük Lauren Bacall'la evliydi. Gerçi bunun konuyla bir alakası yoktu. Bogart uzun yıllardır alkol kullandığı için erken çökmüştü. Sürekli azımsızlık çekiyordu. Üstelik 4 yıl sonra hayatına son verecek olan kanser hastalığının ilk belirtileri ortaya çıkmıştı. Çekimler başladıktan sonra tüm ekibin içini kararttı. Gary Grant, Audrey ile yaşadığı aşkı gerçekçi kılabilecekken Bogart bu ilişkiyi sapkın bir şeye dönüştürüyordu. Gencecik Audrey'nin 35 yaşındaki yakışıklı Holden'dan vazgeçip perişan haldeki Bogart'a vurulması pek inandırıcı değildi. Sorunlar bununla da bitmedi. Hatta yeni başlıyordu bile denebilir. Önce Audrey'den filmde şarkı söylemesi istendi ve bunun için haftalarca müzik eğitmenleriyle çalıştı. Buna mecburdum dedi o sırada bir gazeteciye. Buraya ilk geldiğimde hiç sesim yoktu. Korkunç derecede monoton, cırlak ve sertti. Hala öyle ama belki biraz daha az. Paramount'taki koyu renk takım elbiseli yöneticiler Audrey'nin yeni temsilcisi Kurt Fringes'ten kibarca rica etti. Acaba genç yıldız bu tip meselelerde bu kadar açık sözlü olmak zorunda mıydı? Tıpkı Walter Bagehot'un İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili unutulmaz sözü gibi Audrey'nin de böyle bir alışkanlığı vardı. Şifre gün ışığı karıştırılıyordu. Fakat yönetimin uğraşmak zorunda kalacağı en önemsiz sorun buydu. David Larenby'nin nişanlısının canlandırması için Martha Heyer adında çekici ve becerikli genç bir aktrisle anlaşılmıştı. Setin bir savaş meydanından farksız olduğunu hemen anladım diyecekti Audrey yıllar sonra. Çekim sırasında inanılmaz bir sürtüşme ve taraf tutma vardı. Herkes birbirine kumpas kuruyordu. Nedenini bilmiyorum ama Bogart neredeyse paranoya derecesinde Holden, Wilder ve benim ona karşı birleştiğimizi düşünüyordu. Bir güvensizliği vardı ve rahat değildi. Bogart ayrıca Holden ve Hepburn'un yükselişte olduğunu ama kendisinin kariyerinin sonuna geldiğini biliyordu. Hiç kimse kaygılı bir aktörden daha öfkeli olamazdı. Aslına bakılırsa daha ilk günlerden kötü bir başlangıç yapmışlardı. İlk gün set bittiğinde Bogart soyunma odasında birkaç oyuncu ve ekipten birilerine içki ikram etti ama Holden, Wilder ve Audrey'yi çağırmadı. Onlar da Holden'ın odasında toplanıp Martin'e eşliğinde sohbet etti. Bu ayrı gayrı buluşmaların sürüp gitmesinden rahatsız olan Wilder, birkaç gün sonra Bogart'ı kendilerine katılmaya davet etti ama kaba bir şekilde de reddedildi. Bogart, Wilder'ın onu daha önce davet etmesi gerektiğini düşünüyordu. Artık araya mesafe girmişti ve bu işin dönüşü yoktu. Bogart, yönetmenlerin onun önünde ezilip büzülmesi gerektiğini düşünüyordu, diyor Bogart'ın menajeri Irving Lazer. Ama bir Billy Wilder filminin tek yıldızı Billy Wilder'dı. O günden itibaren Bogart'ın yönetmen, ekip ve senaryo ile ilgili şikayetleri bitmek bilmedi. Filmin Eylül 1954'teki galasında bile hala öfkeliydi. Sabrina ekibindeki tek akşamcı Bogart değildi. Holden da sıkı içiyordu. İçkiliyken ondan daha iyi iş çıkarabilen Bogart bir sabah ortalığı birbirine kattı. Holden ayakta duramıyor, rolünü unutuyordu, çalışabilecek durumda değildi. Bogart herkesin duyabileceği bir fısıltıyla ''Bana öyle geliyor ki delikanlı üzüm suyunu fazla kaçırmış'' dedi ve o zamana dek süren soğuk savaş açıkça düşmanlığa dönüştü. Birbirlerinin üstüne yürüyen iki adam zorla ayrıldı ve hasar kontrolü için makyaj ekibi çağrıldı. Zaten makyaj ekibi genelde Audrey'den çok Bogart ve Holden'ın alkolden sulanan gözleri ve kızaran suratlarıyla ilgilenmek zorunda kalıyordu. İnce ruhlu ve kibar Audrey, başroldeki aktörlerin saçmalıklarını klasik erkeksi davranışlar olarak nitelendirip Hollywood normlarına göre normal buluyordu. Holden'ın davranışlarını sessizce kabullenmesinin bir diğer sebebi de çekimin başladığı ilk günlerden itibaren sevgili olmalarıydı. Heyer ve diğerlerinin hatırladığına göre setten sonraki çoğu akşamı birlikte geçiriyorlardı. O dönemde Audrey, 3435 Wilshire Bulvarı'ndaki Paramount'un stüdyolarına yakın olan apart otelinden 10368 Wilshire'da Holden'ın evine yakın iki odalı ve mobilyalı bir daireye taşındı. O günlerin Hollywood anlaşmalarında ahlaki meselelerle ilgili bir paragraf vardı. Oyuncu özel hayatında halkın gözünden düşecek davranışlar sergilerse kariyeri mahvolabilirdi. Audrey ve William'ın çok dikkatli olması gerekiyordu. Üstelik onların durumunda Holden'ın evli ve çocuklu olması gibi büyük bir sıkıntı daha vardı. Audrey, Mel Ferrer konusunda emin değildi. Zaten ikisi arasında hiçbir söz verilmemişti ve Ferrer iş için uzaktaydı. Şakacı, romantik ve nazik William'sa karşı konulmazdı. William Biddle, Illinois'lı zengin bir ailenin çocuğu olarak 1918'de dünyaya gelmişti. Endüstriyel bilim adamı olan babası ve öğretmen annesi oğulları 3 yaşındayken Kaliforniya'ya taşındı. William, Pasadena'da üniversite öğrencisiyken bir Paramount yetenek avcısı tarafından keşfedildi ve iki önemsiz filmde rol aldı. Sonra 1939 yapımı Golden Boy'da başrol oynadı ve bu filmle hemen şöhrete kavuştu. 1941'de onunla evlenmek için ilk kocasından boşanan aktris Brenda Marshall'la hayatını birleştirdi. Marshall ona iki erkek evlat verdi. 30 yıl süren evliliklerinin hiçbir özel yanı yoktu. Aslına bakılırsa çoğunlukla acınası bir pembe diziyle kötü bir orta oyunu arasında gidip geliyordu. Daha en başından Bay ve Bayan Holden gayet rahat bir tavırla evlilik dışı ilişkiler yaşamaya başlamıştı. Genelde ikisi de birbirlerinin kaçamaklarından haberdardı. Bu ilişkiler karşılıklı gözyaşları arasında son buluyor. İki taraf da pişmanlıklarını belirtiyor. Sonra yeni aşklara yelken açıyorlardı. Holden, evlilik dışı baba olmamak için 1947'de karısının da arzusuyla vasektomi ameliyatı oldu. Ama bu ne libidosunu düşürdü ne de yeni fetihler yapmasını engelledi. 10. ayrımın sonu. Sayfa no 117. Devamı 11. ayrımda.